Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba. Sunucularınız ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Yine yepyeni bir mobilite ile karşınızdayız. 2014'ün son programı olacak. Önümüzdeki hafta yılbaşı. Şimdiden herkesin de yeni yılını kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu ve huzur dolu
bir yıl diliyoruz.
Bir yıl umarım herkes için kapıda olur. Mobilitenin son programında biz farklı şeyler planlıyorduk ama gündeme bomba gibi düşen bir gelişmeyi 2014'ün artık son günlerinde değerlendirmek istedik. O da yerli üreticilerin ekstra vergi talebinin kabul edilmiş olması. Daha çok Vestel ön plana çıksa da Vestel ile birlikte bazı başka firmalar da bu kararın oluşmasına imza atmış. İsimler arasında yer alıyor. Bunlar arasında anlaşılmıyorsa Telpa var. Bazı başka firmalar da var yine ama ihale biraz Vestel'e kalmış gibi görünüyor. Çünkü Vestel çok fazla ön plana çıktı. Şimdi durum tam olarak nedir? Kısaca özetlemek gerekirse Vestel ve bazı diğer firmalar diyorlar ki bizim de aynı alanda ürünler satan yurt dışı menşeli firmalarla biz rekabet edemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bize destek olunması gerektiğini düşünüyoruz.
Şunu da gösteriyorlar. Onlar da kendi ülkelerinde ciddi anlamda destek görüyorlar. Ancak bu sayede işte rekabette bu noktaya gelebilirler. Bize de böyle destekler lazım ki biz de onların seviyesinde rekabetçi olabilelim.
Şimdi bunda kısmen haklı sayılırlar çünkü Samsung, HTC, Sony ve benzeri diğer firmalar milyonlarca adet telefon üretip telefonların maliyetini kısmen daha aşağı çekebiliyorlar ama Vestel ve diğer firmaların, burada Telpa'yı ayrı tutuyorum çünkü onlar yerli telefon üretmiyorlar. Onlar yurt dışına telefon alıp üzerine isim yazarak getiriyorlar ama Vestel bildiğiniz Türkiye'de kimine göre montaj, kimine göre değil, %50'lik, %53 yerlilik oranıyla cihaz üretebiliyorlar. Onların durumu burada biraz daha özel çünkü çok ciddi bir fabrika yatırımı var, binlerce çalışan var gibi gibi. Ama tabii Vestel henüz Türkiye çapında geniş kitlere ulaşmış bir firma olmadığı için yüksek adetlerde üretim yapılamıyor. Yapılamadığı için de istenilen fiyatlara ulaşamıyor. Yani elektronik dediğiniz hacim ekonomisi. Yüksek adetlerde üretirseniz maliyet düşer. Daha az adetlerde üretirseniz maliyet ister istemez yükseliyor. Şimdi bu durum karşısında hükümet de harekete geçti ve Ekonomi Bakanı'nın açıklaması var. Diyor ki şu anda araştırma kısmına başlamış durumdayız. Birkaç ay içerisinde yurt dışından gelen ürünlere ne kadar vergi, ekstra vergi getireceğimizin durumuna bakacağız. Anti-dumping olarak ifade ediyor bunu. Kimlerine göre %20-25 seviyesinde bir ekstra vergi yükü yurt dışından gelen ürünlerin üzerine konabilir. Bu ürünler nedir? Akıllı telefon, tablet, televizyon, bilgisayar ve diğer elektronik eşyaları bunun içerisine sokabiliriz. Kısaca durum bu. 2015'te biz şu anda satın aldığımız başta telefonlar olmak üzere pek çok elektronik eşyayı daha yüksek fiyatlarla satın alacağız gibi görünüyor. Tabii bazı firmalar reaksiyon göstererek bu duruma fiyatları kendileri kompanse ederek aynı fiyattan satış yapmaya devam edebilirler. En azından büyük firmalar belki bu metodu düşünebilir ama durum bu. Bunu konuşalım istiyoruz. Siz de lütfen yorumlarınızı bu videonun altında paylaşın. Bizden çok sizin görüşleriniz daha önemli. Çünkü eminim ki bu video ilgili mercilerine dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Ben fikirlerimi beyan edeceğim ama bayağı uzun konuştum giriş kısmında. Sen istersen başla, sonrasında ben de söyleyeceğim şeyler var.
Şimdi böyle bir talep gelmesini üretici tarafından baktığımızda, biraz empati yaptığımızda haklı buluyorum. Gerçekten bu ülkeler işte hani markaları da söyleyelim. Özellikle Güney Kore işte Samsung'dur, LG'dir. İnanılmaz bir teşvikte yıllardır.
Devlet desteği çok fazla.
İnanılmaz bir devlet desteği var arkalarında ve her alanda dünyanın en iyi şirketleri haline geldiler. İnşaattan tut sağlık sektörüne kadar işte elektronikti, yarı iletkendi, her şeyde çok ciddi noktalara geldiler. Şimdi doğal olarak bizim üreticilerimizin, ki bunun için ben bir tek Vestel için konuşmak istiyorum. Şu andaki sistemde çünkü ancak Vestel'e uygun bir durum bu çünkü. Diğer işte Telpa, senin de dediğin gibi yurt dışından telefon getirip kendi markasına basarak yerli bir cihaz olmuyor.
Onu ayrı tutmak lazım. Şunu söyleyelim, Türkiye'de şu an yerli telefon üretebilecek tek firma arkadaşlar Vestel. Onun altını çizmekte fayda var.
Aynen öyle. Şimdi Vestel'in böyle bir şey istemesi normal ama bu talep nasıl değerlendirilecek? Şimdi yabancı ürünlere ekstra vergi koyup insanları o ürünlerden soğutmaya mı çalışacaklar? Hı hı. Böyle bir şey olursa bence soğutmaktan ziyade o insanlara ekstra şey yapacaklar. Külfet, maddi külfet getirecekler. Yani. Evet, yani o adam onu alacak çünkü birçok şeyin alternatifi yok. Şimdi telefon için konuşuyoruz ama bu durum elektronik, bilgisayar gibi bileşenleri de topluyor.
Bilgisayar daha kritik.
Şimdi evet, hani bilgisayarda ne yapacaksın?
Telefonda da Vestel yerli, yani Türk mühendislerin tasarlayıp ürettiği telefonu satıyor diyelim. Ama bilgisayar tarafı karışık.
Aynen öyle.
Yani şu anda tam anlamıyla yerli üretim karşılığı olabilecek bir bilgisayar Türkiye'de yok. Üreticilerin öyle bir isteği de yok gibi görünüyor açıkçası. Çünkü zaten hani o piyasa olgunlaşmış, şekillenmiş durumda. Bilgisayar satışlarının düştüğü de düşünülüyor zaten pazarda bakıldığı zaman. Ne yükseliyor? Telefon ve tablet. İster istemez adam elindeki tek kaynağı da o pazarlara yönlendirmeye çalışıyor. Ama tabii şöyle bir durum söz konusu. Özellikle Güney Kore örneği tam yerine uygun bir örnek. Hakikaten devlet desteği sayesinde Samsung ve LG gibi firmaların çok hızlı büyüdüğüne tanık olduk. Son 5-10 yıl içerisinde girdikleri her iş kolunda dünya çapında lider oldular ya da olmaya aday gibi görünüyorlar. Ben yerli firmalara destek taraftarıyım. Ama bu desteğin düzgün metotlarla yapılması taraftarıyım. Yani bu nedir? Birincisi kullanıcıyı, vatandaşı üzmeyeceksin. Nasıl üzmeyeceksin? Serbest piyasa koşulları, isteyen istediği ürünü satabiliyor. Burada yabancı ekstra vergi getirmekten ziyade, yani tüketicilerin ilgi gösterdiği, hedefinde olan ürünlere ekstra vergi getirmekten ziyade üretimde yerli üreticinin işini kolaylaştırman gerekiyor.
Aynen
bu
öyle.
Nasıl olur? Dersin ki senin telefon operasyonundaki çalışanın hiçbirisinden ben sigorta almayacağım. Misal. Sigortaları bana ait. AG tarafında ben sana daha fazla kaynak ayıracağım. Geçen sene X birim sana kaynak verdiysem bu sene X artı Y kadar sana kaynak aktaracağım. Bunun dışında işte
cihazı yaptın, hazırladın, piyasaya sürmeye hazırsın. Sen telefon ürettin kardeşim. Senden 3G vergisi almıyorum. 100 lira
radyo bandı oyunu almayacağım gibi.
Almayacağım. Sen çıkar bu fiyatla ürünlerini rekabetçi bir şekilde piyasaya sun. Şimdi öbür türlü olursa yabancı ürünlere %25 vergi çaktıklarını düşünelim. O vergi nereye gidecek? Tüketicinin cebinden çıkacak, Vestel'in cebine girmeyecek, üreticilerin cebine girmeyecek, kimin kasasına girecek? Devletin. Yani buradaki o durumu iyi analiz etmek lazım. Ama vergi düşerse mesela 3G vergisini kaldırdılar diyelim veya ÖTV'nin oranını düşürdüler yerli telefonda. Ne olacak bu sefer? Devletin kasasına girecek, vergi düşecek. Bakalım bunu isteyecekler mi? Bu işlerine gelecek mi?
Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Birincisi sürdürülebilir bir iş modelini geliştirmeniz gerekiyor. O vergiyi koydun diyelim şimdilik. Şöyle bir gerçek var. Tamam, yerli üreticiler bundan istifade edecek ama yabancıların hepsi için aynı koşullar söz konusu olduğu için yine kendi içlerinde bir düzen sistemi oturmuş olacak. Yani hani 100-120 ekstra vergi geldiğini öngörüyorum. İşte 2000 liraya satılan cihazın işte 5'te 1'i ne yapar? 400 lira mı yapar? 400 lira olduğunu farz edelim. 2400 lira olacak. Yani iPhone 6 almaya niyetlenen adamı 400 lira için Vestel'e yönlendiremezsin zaten. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Burada şunun olması gerekiyor. Ben hani zamanlamayı biraz manidar buluyorum. Zamanlama kısmında bence yanlış yaptılar. Çünkü Vestel, sen de hani 2 tane 3 tane telefonla bu işe yeni girdin.
Aynen. Biri çıkıp deseydi ki Vestel tamam böyle bir şey istiyorsun eyvallah sana hak veriyoruz. Sen önce bir ürün portföyünü geliştir. Bir 5-6 tane daha model şey yap. Hani hazırla. Üretme diyorum. Hazırla yani. Üretimi hazır hale getir. Kullanıcılara belli segmentlerde bunu da analiz eden, takip eden bir devlet kurumu, bir ne bileyim bir bilirkişi komisyonu oluşturulur. Ya bunu takip ederler.
Açık konuşmak gerekiyor. Burada hani bu firmaların TÜBİTAK'tan, COSGAP'tan ve benzeri yerlerden devlet planlama teşkilatı şuradan buradan vesaire zaten destek aldıkları ortada. Zaten bunların kendi içerisinde benchmarkların oluyor, yapılıyor olması gerekiyor. Yani destek aldın sen ne yaptın arkadaş? Bu telefonu ürettim. Bu telefonu ürettin de o desteğin karşılığı telefon değil.
Aynen öyle.
Daha iyi yapabilmeliydin ya da daha iyi komponent kullanılabilmeliydin gibi bir sistemin olması gerekiyor zaten içerisinde. Ama tabii bekleyip göreceğiz. Yani konuyu çok fazla da politize etmemek gerekiyor. Yani hükümetten ziyade bu bir devlet politikası olarak ele alınmalı. Çünkü yerli malını koruyup yani tüketiciyi, kullanıcıyı, vatandaşı yerli firmalara yönlendirmeye çalışmak istiyorlar. Yerli firmaların işlerinin büyümesi gerekiyor. Sonucunda hani yarın öbür gün dışarı çok fazla bağımlı olmama taraftarıyım ben de açıkçası ama bunun olması için önce yerli üreticinin de rekabetçi ürünler ortaya koyabilmesi gerekiyor. Hani bu konuda işte umarız devlet vatandaşına garanti de verebilir. Çünkü hani bakıldığı zaman tamam ekstra vergi getirdin, kullanıcıyı biraz ilgi odağı olan ürünlerden uzaklaştırdın ama acaba yerli üretici kullanıcıyı kendisine çekebilecek kalitede, nitelikte fiyatının hakkını verebilen, yazılım tarafında olgunlaşmış, zenginleşmiş, donanım tarafında rekabetçi ürünler ortaya koyabilecek mi?
Aynen öyle. Şimdi adam bir tane telefon alacak, kıt kanat belki taksitle alacak veya işte parasını biriktirecek, edecek. Bunun için kredi çekenler bile var. Adam parasının karşılığını en iyi şekilde almak isteyecek. Tamam ya, herkes söylesen kağıt üstünde yerli üretime destekler, yerli telefon kullanmak ister ama sonuçta o adamın belirli bir bütçesi var. Bir kere onu alma şansı var ve onu aldığı sürece de en doğru şekilde o alışverişi yapmayı ve işine yarayacak en fazla, en rahat kullanabileceği cihazı almak isteyecek. Sırf yerli olarak da gidip şey yapmayacak ki.
Şimdi bir de tabii şöyle bir durum var. Bunu da sizlerle tartışmak istiyoruz. Acaba cihazın kendisini Türkiye'de üretmeye gerek var mı?
Aynen öyle.
Şimdi Çin'deki ucuz işçiliğin durumu ortada zaten. Acaba o cihazı bir araya getirmekten ziyade telefonlara katma değer sağlayacak bazı başka şeyleri mi üretmeliyiz? Nedir bu? Sinergy moddan bahsediyoruz. Vestel'in milyonda bir küçük iki tane üç tane kişinin bir araya gelerek oluşturduğu bir organizasyon bugün dünyanın en çok konuştuğu yazılım firmalarından birisi haline gelmiş durumda. Acaba böyle bir şey mi yapılmalı? Bu bir seçenek mesela.
Aynen öyle.
Hani acaba bir cep telefonunun için gerekli olan bir teknolojinin geliştirilmesi mi yapılmalı? Araştırma geliştirme çalışmaları mı yapılmalı? Mesela nedir bu? Hani kamera sensörü gibi şeylere girmiyorum ama çok acayip bir şey yaparsın. İşte Kickstarter'da bugün çok tuhaf projeler var. Öyle bir şey yakalarsın ki dünya çapında her telefon firmasının ilgisini çekebilecek bir aksesuar olur. Bunu yurt dışına ihraç edersin.
Neden olur?
Mesela değil mi? Yani çünkü bugün...
Fikir satarsın yani.
Fikir satabilirsin. Bugün telefonlarda kullandığımız işlemciyi, telefonlarda kullandığımız ekrandaki paneli, telefonlarda kullandığımız kamera sensörünü, telefonlarda kullandığımız RAM çipini üreten dünyada 5-6 tane firma var. Bunları zaten biz hiçbir zaman üretemeyeceğiz. Çünkü sadece fabrikasının yatırımı ki o kaba yatırımdır aslında bakılırsa 5-6 milyar dolar. İşin argesi var. Sen bir çip tasarlıyorsun gibi.
Bir de bu saatten sonra sıfırdan giremezsin ki, o kadar patentler, milyonlarca patentler, patent şeyleri var, anlaşmaları var. Hangi birini takip edeceksin, hangi birini bileceksin? Onları ihlal etmeden yeni bir teknoloji oluşturman lazım. Mevcut şeyi yine yapamazsın ki. Yani küresel, elin kolun bağlı.
Küresel iş modelinde de şöyle bir argüman vardı. Eğer bir ürünü, ya yani bir ham maddeyi 5-6 farklı yerden tedarik edebiliyorsan kendi üretmen zararını diye bir, hani sonuca iş yapıyorsun.
Evet.
Hani bir yerden sonra kar etmen gerekiyor ki işin devamını getirebilirsin. Bunlar hakikaten tartışılması gereken sorular ama hani devlet tarafı bu konuda karar aldığına göre demek ki bir takım şeyler planlanmıştır.
Umarım
görürüz ki vatandaşın yararına olur. Evet. Yine Ekonomi Bakanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki işte yurt dışından gelen ürünlerde 5 dolar, 2,5 dolar gibi işçilik maliyetleri yazıyor. Bu abartılı gibi görünüyor. Aslında hani devlet içerisindeki bürokratların bunu biraz araştırması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bakıldığı zaman bugün Amerika'da iPhone 6 için yapılan BOM dediğimiz bill of material kısmında bile, yani işin arka plandaki malzemelerin liste fiyatına bakıldığı zaman bile iPhone 6 için bile zaten 4 dolarlık, 3 dolarlık
işçilik,
bir işçilik maliyeti söz konusu. Dünyada mass production dediğimiz hacimli üretim yapabilen firmaların sayısı belli olduğu için işçilik maliyetleri de belli. Evet. Çin'de kapıyı çalıyorsun, diyor ki 1 milyon adet üreteceksen adam başı 2 dolar, 10 milyon yapacaksan adam başı 1 dolar, 100 milyon yapacaksan adam başı 30 cent gibi bir fiyatlandırma, aynen, ya da benzeri fiyatlandırma söz konusu olabiliyor. Hazırlıklı olmakta fayda var. Vergiler geliyor. Ya geleceği zaten kesinleşti açıklamalar doğrultusunda. Umarız yerli üretici gerçekten de devletimiz yerli üretici istediğini verdi. Vergiler gelecek. Evet. Umarız yerli üreticilerde bunun karşılığı olan tüketicilerin ilgi gösterebileceği yüksek kaliteli ürünleri ortaya koyarlar. Memleket için hayırlı olur diyelim. Lütfen siz de görüşlerinizi bizimle paylaşın. Çünkü bizden ziyade ülkenin genelinin ne düşündüğü çok büyük önem taşıyor. Bunları bilmekte fayda var diye düşünüyoruz. Diyerek biraz gündemlik haberlerden bahsedelim. Evet. Ağırlığı bu konuya vermiş olduk ama birkaç kısa haberden de sizler için bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi Samsung tarafında yazılım güncellemesi alıp almayacağı çok fazla merak konusu olan iki tane telefon var. Bunlardan bir tanesi Galaxy Note 2, diğeri ise Galaxy S4. Sosyal medyadan deli gibi soru yağıyor. Forumda attığımız video incelemelerinin altında çok fazla soru geliyor. Henüz Samsung Türkiye'den resmi bir açıklama gelmedi ama geçtiğimiz hafta sevindirici bir haberi, Samsung'un Finlandiya operasyonu paylaştı. En azından Finlandiya için Galaxy Note 2 ve Galaxy S4'de Android 5.0 Lollipop güncellemesinin verileceği açıklandı. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'de çıkması bile, ki çıkması muhtemel görünüyor, evet, bu doğrultuda. Bir şekilde custom ROM'lar, özel ROM'lar yapılacaktır ya da zaten Finlandiya ROM'unu alır bir şekilde cihazına koyarsın.
Evet. Ülkeye bakıyorsun zaten GSM bantlarını, o ülkedeki operatörlerin frekansları aynıysa zaten çalışıyor çok, aynen, büyük bir ihtimalle. Yani belki tek ufak tefek sıkıntılar çıkar ama onlar da halledilebilecek şey. Sonuçta Note 2 ve S4 hala iyi cihazlar. Hı hı. Kullanan kişiler benim çevremde de var ve memnunlar da cihazlarından. Hı hı. Samsung'u burada tebrik etmek lazım. Çünkü kağıt üstüne baktığımızda bu telefonlar artık hani ömürleri ufak ufak dolmaya başladı gibi gözüküyor. Ama hala yazılım güncellemesi çıkmasıyla beraber telefonlara yeni bir taze kan olacak. 5.0'da zaten bu telefonlara bence iyi bir çehre de getirir. Kendilerine gelir telefonlar.
Canlanırlar biraz değil mi?
5.0'dan sonra ama hani çok büyük bir güncelleme alacağını tahmin etmiyorum ama ikisinde. Yani 5.0 orada
zaten onlar için. Zaten o yüzden diyorum ki kullanıcıda hani 5.0 gelsin sonrasında başka bir güncelleme gelmemesi çok fazla hayal kırıklığı, evet, ya da üzüntü yaşamazlar diye tahmin ediyorum. Sırada bir mobil yürüyen canavarın haberini yapalım istersen Ender. Mazda'nın yeni konsepti LM55 Vision Gran Turismo. Bu aslında bakılırsa Gran Turismo diye bir oyun var arkadaşlar, biliyorsunuz. Sony platformunda PlayStation için geliştirilen bir oyun. Bu oyunun da bir projesi var. Vision Gran Turismo diye bir konsept araçların bir araya geldiği proje. Bu proje kapsamında dünya devi üreticiler oyunu özel konseptler geliştirerek oyun içerisinde dahil ediliyorlar. Bunlardan sonuncusu Mazda'dan geldi, LM55. Ya inanılmaz güzel bir tasarımı var. Ben çok beğendim.
Çok.
Bu arabanın tasarımı da
biraz nostalji kokuyor.
Aynen, nostalji kokuyor. 90'ların başında Japonların ilk ve tek Le Mans galibiyetine zemin oluşturan yine Mazda üretimi 787B diye bir Le Mans arabasının çizgileri üzerine şekillenmiş bir otomobil. Yani hani ben çok beğendim ya.
Çok,
çok güzel bir araba
olmuş. Evet. Oyunun içerisinde böyle konsept araçları görmek güzel. Çünkü bunları genelde hani sağda solda bir fotoğraflarını görürsün bu tarz araçların. Ondan sonra hani ne görürsün, ne hakkında bir bilgi edinebilirsin. Ama burada oyunun içerisine dahil edilmesiyle bu tarz şeylerin biraz daha kullanıcıları markaya yaklaştırıyorsun bence. Bir de böyle klasik olmuş arabaların, yani otomobil tarihinde ciddi yer kaplayan modellerin de bir şekilde biraz daha değiştirilip baz alınıp oyun içerisine entegre edilmesi marka bilinirliği ve markanın kendi tanıtım açısından da çok güzel bir kaynak bence.
Ya ben Mazda için de şunu düşünüyorum. Hakikaten Türkiye'de çok kıymeti bilinemeyen markalardan. Hakikaten hani Japonların yüksek nitelikli otomobil üreten firmalarından birisi ama Türkiye'de bir umduğunu bulamadılar. O katlanır farlı arabası 320 hatchback'ti galiba. Yani ucuz Ferrari diye, ucuz Ferrari diye yıllarca gençlik döneminde hepimizin hayallerini süslüyordu ama sonrasında bir çok fazla ses gelmedi. Bu Wankel Rotary motorunda, evet, en büyük destekçisidir Mazda. O motor teknolojisi de acayip yani.
Evet.
Düşük hacimli yüksek beygir.
Bir şeyini çözemediler işte.
Yağ yakma olayı da. Yağ yakma olayı da onlar.
Contalar montalar çabuk şey yapıyor. Çok fazla stres altında olduğu için. Ha ben bu mesela 787B değil mi? Doğru söyledim.
787B. Eskisini söylüyorsan
ya. Eskisi yarış kazanan model için söylüyorum. Hani oradaki modifiye ettikleri motorun gücüne falan bakıyorsun. 2.6 litre civarında 900 beygir vanker motor koymuşlar. Hmm. Sonra işte motoru bakmışlar dağılacak gibi olmuş. 700 beygir civarında düşürmüşler.
Yani onu ya. Bir kereye mahsus kullanırsın.
Hani 24 saat bile dayanıp dayanmayacağına güvenememişler. O yüzden düşürmüşler hani güç çıkışını. O yüzden kullanabilmişler falan. Tabii çok güzel motorlar. RX-7, RX-8 bunlar çok çılgın. Efsane evet. Araçlar. Ama Wankel motorun o işte contalarının yanması, yağ yakmaya başlaması gibi kısa ömrü bizim hani halk arasındaki alışkanlığa pek uymuyor açıkçası.
Ben hiç
bir de benzin tüketimi de yüksek yani. Hacim kağıt üstünde düşük ama o fazla gücü almak için yine doğal olarak fazla yakıt tüketiyorsun.
Ben çok fazla kullanmadım ama özellikle RX-8'i kullanan birisiyle tanışmışım dediği şey şu. Servise giriş periyodun çok kısa. Hı-hı. Çok kısa aralıklarla sürekli servise girmen gerekiyor.
Ve ağır bakımları var.
Evet muhtemelen öyledir diye tahmin ediyorum ama Mazda hakikaten özellikle son jenerasyon 3 serisi gibi arabaları da çok güzel görünüyor. Skyactiv motor teknolojisi falan. Güzel kullanmak isterdim açıkçası.
Zaten o Japonların sağlamlığı, Wankel için demiyorum tabii. Diğer normal içten yanmalı motorlar için. Hala ünlüdür. Mazda'nın da orada büyük payı var.
Ya orada bir de Honda var şimdi tabii. Motor dediğiniz zaman değil mi? Uçaktan tekne motoruna kadar
her şey, tabii.
Her şey motor yapmış.
Onlar Japonların hepsi öyle ya. O Kawasaki ama falan grupları onların hepsi şey her sektördeler.
Onların çoğunu biliyorsun değil mi? Hani savaş döneminden geldi evet, aslında. Tabii. Zemini orada hazırlanıp savaşa yönelik işte savaş araçları üretmek üzere yola çıkmış firmalardır ama özellikle Honda'nın son şimdi model ismini hatırlayamayacağım galiba. Yeni bir özel jet tasarımları var. Hatırladın mı onu?
Ha şey ticari şey ufak ticari, bir jet
evet. Yaptılar. Yine arka tarafından acayip bir tasarıma evet. Sahip olan. Honda'da acayip şeyler yapıyor.
Yapıyorlar evet.
Japonları Asimo'ya da buradan selam söyleyelim.
Bize de el sallar belki. büyük.
Sıradaki haberimiz Meizu cephesinden yine çok fazla gelen sorulardan bir tanesi şuydu. Meizu MX-4 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Hani zaman zaman Meizu'yla hani Türkiye'ye getirecek yetkililerle bir araya gelme ve konuşma şansımız oluyor. Bizim için en son bilgi Aralık ayı bitmeden telefonların Türkiye'ye geleceği şeklindeydi ama daha sonrasında gümrükte bir takım sıkıntıların olduğunu duymuştuk. Umarız onlar çözülür ve bir an önce telefon Türkiye'ye girer. Çünkü kendi fiyatında gerçekten kullanıcıları mutlu edebilecek, katma değer sunabilecek.
Başarılı, güzel bir telefon.
Ya tasarım yani çok güzel.
Çok keyifli bir telefon.
Aynen, keyifli telefonlardan bir tanesi. Şimdi biz MX4'ü göremedik. MX4 Pro duyuruldu sonrasında. Onu da göreceğiz muhtemelen ama tam olarak onun ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Meizu tarafından bir yeni model haberi daha geldi. Charm Note isimli bir telefon. Meizu'nun çizgilerini taşıyor ama daha çok Apple'ın iPhone 5C'sine benzeyen bir tasarım var. Hafif öyle bir esinlenme durumu söz konusu ama donanımına bakıldığı zaman Ender yine 5.5 inçte Sharp'ın IGZO panelini kullanmışlar. Evet. O da kendi içerisinde bir takım önemli avantajlara sahip.
Gorilla Glass 3 var.
Ya, güzel bir telefon yapmışlar yine.
Hakikaten güzel bir telefon olmuş. 8 MTK 65-6752 var 8 çekirdekli.
64 bit bir işlemci onu söyleyelim.
Cortex A53 tabanlı güzel bir işlemci. Çok dolu bir telefon olmuş. Tipi işte biraz iPhone 5C'nin büyüğü gibi geldi bana.
Hı hı. Daha bir şişkosu değil mi? Şişkosu, tombulu.
Aynen. Çin tarafında belki de o benzerliği kullanıp bir şeyler yapmaya çalışabilir. Ama zaten Meizu bilindik bir firma. Bu güzel donanımla da beraber hani hızlı çalışan, güzel seri canavar gibi bir telefon olacağını düşünüyorum ben.
Yani 2 GB RAM var, 13 megapiksel kamerası var. Hani bakıldığı zaman şu an özellikleri de bir yandan bakmak...
600 MHz'lik Mali T760 var ki...
Oyunlarda canavar gibi çalışıyor.
Bayağı yani. Çok cömert davranmışlar GPU tarafında.
Bu arada teknik özellik olarak bu telefon çok dolu. Tabii ki çok yüksek performanslı cihazlarda pil ömrü de büyük önem taşıyor. Meizu'nun Blue Charm'ında 3140 mAh gibi pilimiz var. Yani muhtemelen bir gün ötesine çalışma potansiyeline sahip cihazlardan bir tanesi. Fiyatı da $200'ların altında olacakmış şimdi. Türkiye'de gelir mi emin değilim. Belki bunu Meizu'yu Türkiye'ye getirecek kişilere bir sonraki toplantımızda da soruyor oluruz. Ama güzel bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
$200'lık fiyatını Türkiye'ye uyarlarsak yine iddialı bir fiyat bandında geliyor bence. Hani 1000 lira civarında.
Yani vergisini vesairesini koyduğunuz zaman yine 1000 lira civarında bir telefon olur ki çok güzel bir telefon oluyor değil mi?
Çok tatlı
bir
telefon olur. Evet.
Bu arada hani iPhone 5C'yi de anmış olduk. Herhalde Apple'ın iPhone ürün gamı içerisinde en kısa sürede piyasaya girip çıkan evet, telefon olmuştur. Ara model olarak maalesef çok fazla hatırda kalmadı diyebiliriz. 2014'ün son mobilyasında biz ağırlığı ve konunun temel fokusu olarak da yabancı telefonlara, yurt dışından gelen cihazlara olan vergiler üzerine konumlandırdık. Dolayısıyla yine asıl fokusumuz, asıl odamız orada kalmak kaydıyla birkaç haber konuşalım istedik. Son haberimize geldik. Son haberimiz bir yeni nesil ev güvenlik robotu iCam Pro. Bu bir aslında proje, Kickstarter proje, Indiegogo'da daha doğrusu çıkan proje. Ama öyle bir noktaya gelmiş durumdalar ki muhtemelen 2015'in ortaları gibi bu ürünü piyasada görüyor olacağız. Aslında bakılırsa var olan güvenlik teknolojilerini alıp biraz geliştirmişler ve tüketicinin ulaşabileceği fiyattan sunacaklar. Yuvarlak top şeklinde bir tasarımı var bu kameranın. Ve güzel olan taraf da şu. Sese ve harekete karşı duyarlı bir kamera. Hareketi hissettiği anda hareket eden objeye kilitleniyor ve 1360 derece takip ediyor dönerek. Evet. Hani hakikaten çok güzel bir kamera olmuş.
Tamam, şimdi bu çok yeni bir teknoloji işte. Kamera hareketi algılama, işte bazı modellerde hareketle takip edebilip sürekli ekranda o görüntü tutma gibi özellikler vardı ama çok pahalıydı bunlar yani. Hı hı. Profesyonel çözümler de vardı. Sırf böyle kendisini hareket ettirebilen bir IP kameraya baksam fiyatları çok yükseliyor.
Aynen yani. Öyle.
O motor mekanizması işi bayağı karıştırıyor. Burada şimdi olay aslında tamamen bunun uygun bir şekilde alınabilir hale geldi.
Zengi varlık bir fiyatı olacakmış. Hakikaten şey, çok alınabilir bir ürün.
Gerçekten. Çünkü bakıldığında Full HD video kaydı var. İçerisinde özel işlemcisi var. Google'ın yeni HTML5 tabanlı bir görüntü aktarma teknolojisini ediyor. Kullanıyor. Böylelikle Hangouts benzeri bir şekilde görüntüler yani, hızlı ve net bir şekilde
aktarılabiliyor. Özel bir yazılım kurmadan arkadaşlar direkt tarayıcı üzerinden görüntünün takibini yapabiliyorsunuz.
Normal IP kameralarda da var ama ya onlar Motion JPEG formatında geliyor ya da 264 oluyor. Kodlanıyor kamera tarafında. Görüntü kalitesi çok düşüyor. Hı-hı. Çünkü çok da basit dandik işlemciler olduğu için falan. Burada işte onların hiçbiri yok.
Aynen öyle. Burada hatta bunun sürekli hale gelebilmesi adına şöyle bir şey yapmışlar. Dinamik kanal yöntemi denen bir özellik var. Bu özellik sizin sürekli Wi-Fi bağlantınızı kontrol ediyor ve bağlantı hızında bir yavaşlama söz konusu olduğunda görüntünün kalitesini otomatik olarak düşürerek kesilmeden video akışına devam edebiliyor. Bu önemli özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda Google'la çok yakın işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Bu kamera hem kendi üzerindeki micro SD karta görüntü kaydedebildiği gibi hem de isterseniz beraberinde ücretsiz bir 15 GB'lık Google Drive hizmetiyle geliyor. Aynı zamanda Bluetooth'a da kaydedebiliyor. Evet. Bu da önemli yeteneklerinden bir tanesiydi. Güzel. 2 megapiksel çözünürlüğü bir kamerası var ama bu 2 megapiksel bizim telefonlardaki 2 değil. Daha yüksek seviyede görüntü kalitesi sunabilen bir kamera olmuş. Açıkçası güvenlik kameraları pazarı da her geçen gün büyüyor. Orada da böyle yenilikçi ürünlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu donanım tarafında çok güçlü bir paket. Çok yüksek performanslı bir işlemcisi var. Bu işlemci aynı zamanda 256 bit şifreleme yapabiliyor. Söylediklerine göre son kullanıcı seviyesindeki diğer kameralarda zayıf işlemcileri olduğu için genelde 56 bit seviyesinde şifreleme oluyormuş ama bunlar 256 bit seviyesinde yaparak datayı da güven altında tutmayı başarmış gibi görünüyorlar. Evet. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru piyasaya çıkacak. Açıkçası ben bile almayı düşündüm bunu.
Çok mantıklı. Evet. Nasıl özellikle bağlayıp
aynen.
Tık tık tık kaydetsin.
Işte. Ve şöyle bir güzellik var. Kamera 360 derece dönebildiği için toplam kamera yatırım sayısını azaltacak. Evet. Çünkü şu anki mevcut kameralarda tek bir yeri görebildiğiniz için ya da çok sınırlı sayıda açıyı görebildiğiniz var, için daha geniş alanı görmek için ikinci ya da üçüncü kameraya ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Ama bu hem 360 derece dönebildiği hem de hareketli nesneyi takip edebildiği için
tek kamerayla birçok kurulumda işi kurtarabiliyorsunuz.
Aynen öyle. Gerçekten güzel bir işi imza atmışlar. Evet arkadaşlar, bu da bizim son haberimizdi. Bu haberle birlikte mobilitenin son bölümünün de artık yavaş yavaş noktalamak üzereyiz. Ana konumuz yurt dışından gelen elektronik ürünlere, ithal ürünlere ekstra vergi durumuydu. Lütfen yorum ve önerilerinizi bizlerle paylaşın. Biz de sizin tüm yorumlarınızı takip etmeye çalışacağız. 2015'in hepimiz için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olması dileğiyle umarız bireysel olarak kendimize, ülke olarak da Türkiye'ye güzel bir dönemin başlangıcı olur 2015. Ben Erdoğan.
Ben Ender Yıldız.
Bir sonraki mobilitede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.